Ayrım 15.
Bunun kişilik haklarına saldırı ile ne gibi bir ilgisi olabilir? Amerika ve bütün dünyada her yıl en şık ve en kötü giyinen kişiler açıklanır. Bunlardan hiçbirinin kişilik haklarına saldırı nedeniyle dava açtığını hatırlamıyoruz. AEA Genel Müdürlüğü söz konusu olduğunda İbrahim Deriner, zamanın başkanı Demirel'e, "Hayır, o göreve Turgut getirilemez," demiştir. Her iktidar döneminde köşe dönücüler ve çıkarcılar olur. Bunun hakaretle ne ilgisi olabilir? Tevfik Fikret zamanında "Yiyin efendiler, yiyin," dediğinde hakkında dava açılmamıştır. Bu dilekçeyle birlikte mahkemeye çok sayıda belge sunuyoruz ve Turgut'a yazılanların tümünün doğru olduğunu, erken doğumlar dahil, kanıtlıyoruz. Şimdi geliyorum tanık listemize. Birçok kişi korkmuş. Aslında o korkanları da tanık gösterme hakkımız var. Biz mahkemeye isim veririz, zorla getirirler. Bakalım o zaman ne yaparlar. Ama bu yola başvurmuyoruz. Efendilik edip istemeyeni tanık göstermiyoruz. Listemizde sadece kabul edenler var. Tanık göstermeyi istediğim herkesle tek tek konuşuyorum. Kabul edenlerin çoğu olaya büyük bir coşkuyla yaklaşıyor. Demirel, "Doğru bildiğini söylemek Allah'ın emridir," diyor. Bazı tanıkların küçük endişeleri oluyor ama onları gideriyoruz. Gazeteciler arasında tanıklığı kabul etmeyen yok. Herkes gönüllü oluyor. Gösterdiğimiz tanıkların isimleri şöyle: İrfan Özaydınlı, Ali Nejat Ölçen, Coşkun Kırca, Zadi Kocaş, Adnan Başer Kafaoğlu, Vural Arıkan, Turgut Sunalp, Haydar Aytekin, DPT eski genel sekreteri, Şener Battal, Teoman Baykal, iş adamı ve Özal'ın eski arkadaşı, Dündar Soyer iş adamı, Nevzat Yalçıntaş, İlhan Evliyaoğlu, Cafer Tayyar Sadıklar, Süleyman Demirel, İsmet Sezgin, Yaşar Gedik, Zeynep'in eski sevgilisi, Erkan Zengel, Mehmet Turgut, Uğur Mumcu, Nazlı Ilıcak, Melih Aşık, Hasan Pulur, Metin Toker, Nuri Bayar, Yavuz Donat, Bekir Coşkun, Hayri Birler, Uluç Gürkan, Hikmet Çetin, Bilge Erol. Epeyce tanık. Hepsini dinleteceğiz. Hakim İzzet Karataş tanık listemizi incelemeye alıyor. Hemen ardından Bilgin Yazıcıoğlu mahkemeye bir dilekçe daha veriyor ve özetle şöyle diyor: "Dava konusu kitapta yer alan iddia ve sözcüklerin basında yer alması davalıları sorumluluktan kurtarmaz. Zira yerleşmiş Yargıtay içtihatlarına göre haber kaynağının gösterilmiş olması yayın organını yayından doğan sorumluluktan kurtarmaz. Bu sebeple bazı iddiaların basında yer aldığını kanıtlamak için ibraz edilen ve bilhassa kitabın basılmasından ve davanın açılmasından sonrakileri delil olarak kabul etmek mümkün değildir. Delil listesinde şahit olarak dinlenmesi talep edilen şahısların hangi hususlarda dinletileceğinin belirtilmesi ve çok sayıda şahit gösterilmesi davanın uzatılmasına yönelik davranışlardır. Ayrıca bir an için bu şahitlerin dinlendiği ve davalı çöl aşan lehine beyanda bulundukları düşünülse bile bu beyanlar dava dilekçemizde ve cevaba cevap dilekçemizde örnek olarak verdiğimiz olayları izah etmeye yeterli delil sayılmazlar. Çünkü kitaptaki iddialar hiçbir tereddüde yer vermeyecek derecede müvekkillerimi küçük düşürmeye ve aşağılamaya yöneliktir. Gazetelerde çıkan haberlerin yalanlanmamış olması o haberin doğru olduğunu göstermez. Ayrıca o gazetelerde tahkir edici, aşağılayıcı, küçük düşürücü sözcüklerin kullanılmış olması davalı yazarı bu sözcükleri aynen kullanma hakkını bahşetmez. Davalılar iddialarını yazılı belgelerle ispatlamak zorundadır. Yoksa her zaman için bir takım iddiaların ispatlanması için şahit bulmak mümkündür. Kaldı ki şahit olarak gösterilenlerin büyük bir çoğunluğu müvekkillerime husumeti olan şahıslardır. Ayrıca bu şahit beyanlarıyla dava dilekçemizde örneğini verdiğimiz tahkir edici, aşağılayıcı, küçük düşürücü ifadelerin ortadan kaldırılması mümkün değildir. Bu sebeple şahit dinlenilmesinde bir yarar bulunmadığından bu taleplerin reddine karar verilmesini talep etmekteyiz. Evet, Özal ailesinin avukatı Bilgin Yazıcıoğlu mahkemeye verdiği dilekçede şimdi böyle diyor: "Oysa dava dilekçesinde beni yazdıklarımı kanıtlamaya davet ediyordu ve aynen şu cümleleri kullanıyordu. Kitapta gerçek dışı olaylar yazılarak, tamamen hilafi hakikat olarak kaleme alınmış, kitap bütünüyle gerçek dışıdır. Her iki müvekkilim de yazılanların gerçek olduğunu ispata, davalıyı davet etmekte ve var olduğunu iddia eylediği belge ve bulguları ortaya koymasını istemektedirler." Yani dava açıldığında bana yazdıklarımı kanıtlama hakkı veriyordu. Peki ama ben yazdıklarımı nasıl kanıtlayacaktım? Birincisi belgelerle, ikincisi ise tanıklarla. Mahkemeye çok sayıda belge sunmuştuk. Şimdi bu belgelere itiraz ediyordu. Bunlar arasında gazete küpürleri de vardı. Örneğin başbakan bir konuşma yapıyor ve küçükken ekmek çaldığını söylüyordu. Bunu bütün gazeteler yazmıştı ve bunları mahkemeye sunmuştuk. Yalan mıydı bu? Genel ev olayını ballandıra ballandıra kendisi anlatmıştı. Örsan yalan mı yazmıştı? Eğer yalansa niçin onu dava etmemişti? Teknik üniversite yıllığında resminin yanında düp yazıyordu. Mahkemeye böyle çok sayıda belge vermiş ve yazdığım her şeyin doğru olduğunu tek tek kanıtlamıştık. Şimdi içim rahattı. Aylarca uğraşmış ve belgeleri tek tek bulmuştum. Yazıcıoğlu şimdi bunların dikkate alınmamasını istiyor ve tanık dinletmemize de karşı çıkıyor. Çünkü gösterdiğimiz tanıklar Özal ailesine husumeti olan kimselermiş. Peki biz kimi tanık gösterelim bu davada? Papatyaları mı, birader Korkut ve Yusuf'u mu, yoksa dayı oğlu yetim Hüsnü'yü mü, acaba Ahmet ve Zeynep olabilir mi? Turgut'a yüzlerce olay açıklıyorum ve yazdıklarımın %99'una zaten itiraz edemiyorlar. Kendi aile şirketlerinden MSP adı İlker radyoda yaptığı propaganda konuşmasına kadar yüzlerce olay. Özal ailesinin bireyleri, başta Turgut ve Semra Özal olmak üzere bu yazdıklarımın doğru olduğunu bilmiyorlar mı? Evet de biliyorlar. Tanık gösteremesek, ortaya belgeleri çıkaramasak, tamam işte zaten yalan yazmıştı, biz kanıtlamasını istedik, kanıtlayamadı diyeceklerdi. Tanık gösteriyoruz, bu kez de bunların Özal ve ailesine karşı husumeti olan kimseler olduğu iddiasını gündeme getiriyorlar ve tanıkları davayı uzatmak için gösterdiğimizi öne sürüyorlar. Bu arada Turgut Özal'a bir yakını aracılığı ile son kez haber gönderiyorum ve şöyle diyorum. Bakın, mahkemede tanıklarımız dinlenecek ve pek çok şey ortaya çıkacak. Kendisine son bir şans daha veriyorum çünkü Cumhurbaşkanlığı makamının yıpranmasını istemiyorum. Şimdi bu olay yine gazetelere yansıyacak, tanıkların sözleri basında çarşaf gibi yayınlanacak. Biz yapacağımızı yaptık ve Turgut'ta yazılanların doğru olduğunu belgelerle tek tek kanıtladık. Kitabın diğer bölümlerine zaten itiraz yok ki kanıtlamaya gerek olsun. Şimdi kendisine söyleyin, davayı geri alırsa alsın, yoksa tanık ifadelerine katlanmak durumunda kalacak ve bulunduğu makamı yıpratacaktır. Yakını bu haberi kendisine iletiyor ve birkaç gün sonra bana cevabını getiriyor. Konuşmuş, benim söylediklerimi Çankaya Köşkü'nde kendisine iletmiş ve Özal davadan vazgeçmeyeceğini söylemiş. Yine canı sağ olsun diyorum. Avukatım Dinçer Söğütlü, karşı tarafın belgelerimiz ve tanıklarımız konusunda verdiği dilekçeye cevap veriyor ve mahkemeye sunuyor. Müvekkilimin davanın uzatılmasında hiçbir yararı yoktur. Çok sayıda tanık gösterilmesinin davayı uzatmaya yönelik olduğu iddiasını kabul etmiyoruz. Tüm savunmalarımızda kitabın üçüncü kişi anlatımlarına, yaşam biçimlerine ve basındaki açıklamalara bağlı olduğunu söyledik. Bu durumda tanıkların dinlenmesi zorunluluk kazanmaktadır. Her tanık kitapta anlatılan olaylar hakkında kendi bilgi ve görgüleri çerçevesinde beyanda bulunacaktır. İddialarımızı tanıklarla kanıtlamak yasal hakkımızdır. Gösterilen tanıklar genellikle toplum tarafından tanınan, toplumda belli bir yere gelmiş ve bir kısmı davacılarla yakın ilişkide bulunmuş kimselerdir. Fikir ayrılığı, dargınlık ve hatta husumet, insanların yalan söylemesi için etken bir rol oynamaz. Bizce davacılar, kitaptaki anlatımların bazılarının mahkeme tutanaklarına geçmesinden çekinmektedir. Mahkeme hakimine tanıklarımızın isim ve adres listesini veriyoruz. Bütün tanıkları kabul etmeyeceği anlaşılıyor. Her tanığın isminin yanına kendisine hangi soruların sorulacağının yazılmasını istiyor. Sayfa 144. Bunu da kabul ediyoruz ve başıma yeni bir iş daha açılıyor. Turgut'u yeni baştan okuyorum ve kimlerin hangi konuyu bildiğini tek tek çetele tutarak çıkarıyorum. Gecem gündüzüm yine gidiyor. Bütün bunlarla uğraşırken bazen kendi kendime düşünüyorum, bazen de arkadaşlarıma söylüyorum. Ulan diyorum, Turgut Özal bana verdiği şu sıkıntıyı görse, değil benden tazminat istemek acıma duygusuna kapılır ve kendisi bana para verir. Böylece mahkemeye uzun bir liste daha sunuyoruz. Hakim İzzet Karataş tanık dinlemeye belki pek istekli değil. Böyle bir veya iki celse geçiyor ve hakim düşünüyor. Ama bizim davaya kendisinden önce bir celse bakan hakim Muammer Aydın tanıkların dinlenmesine karar vermiş. Bu karardan dönmek de mümkün değil. Aralık 1989'da gazeteler yine Turgut davasıyla dolu. Bütün gazetelerde Süleyman Demirel'in mahkemede tanıklık yapacağı haberi var. Ayrıca diğer tanıklarımızın isimleri de basında yer alıyor. Hakim tanıkları dinlemeyi kabul ederse mahkeme herhalde şenlikli geçecek. 1989 yılı işte böylece geçip gidiyor sevgili okuyucularım. Öyle bir yıl ki benim açımdan Turgut'ta dopdolu. Turgut Ocak 1989'da piyasaya çıkmış, patlama yapmış ve aradan geçen bir yıla karşın hep Türkiye'nin gündeminde kalmış. Milyonlarca insan bu kitabı okumuş, satış rekorları kırmış, elden ele gezmiş. Eleştiri aldığım olmuş, övgüler yağmış. 1989 yılının Turgut'la ilgili son yazısını eleştirmen Şahin Alpay Cumhuriyet Gazetesi'nde yazıyor ve yılın kitabı Çöl Aşağı'nın başlıklı yazısında şöyle diyor. 1989'da gazeteciler tarafından yazılan kitapların başlıca konusu bu yıl Cumhurbaşkanı seçilen Turgut Özal ve ailesiydi. Bunlardan ilki olan Emin Çöl Aşağı'nın Turgut Nereden Koşuyor adlı kitabı hiç kuşku yok ki yılın kitabı oldu. İlk kez Ocak ayında basılan bu kitap bugüne değin 48 baskı yaptı ve bir yıl içerisinde 245.000 dolaylarında bir satışla erişilmesi gerçekten güç bir rekora ulaştı. Denilebilir ki kitap okuma alışkanlığı olan hemen herkes bu kitabı okudu. Bazıları ANAP'ın 26 Mart'taki ağır seçim yenilgisini bile herhalde abartarak bu kitaba bağladılar. Geçen Şubat ayında bir iş günü sabahı Ayvalık'tan Balıkesir'e gitmekte olan yarısı boş bir yolcu otobüsünde benden başka 4 kişinin daha Çöl Aşağı'nın kitabını okuduğunu görmek benim kitap eleştirmenliği işinde en unutulmaz anılarımdan biri oldu. Ve işte geldik 1990 yılına. Şubat ayında duruşmamız var. Hakim İzzet Karataş tanıkların dinlenmesine karar veriyor. Listemizi inceleyecek ve hangi tanığa hangi soruların sorulacağını belirleyecek. Bu yönde karar alıyor. Bilgin Yazıcıoğlu tanıklarımızın mahkemede dinlenmesine kesin karşı. Bir dilekçe daha veriyor ve özetle şu görüşleri savunuyor. Mesela Dübbe Ekber bol kıllı, kirpi gibi saçlı gibi hareket eden teşkil eden ifadeleri şahit beyanlarıyla meşruiyet kazandırılamaz. Daha önce de tek tek belirttiğimiz gibi bu ifadelerde gerçeklik, kamu yararı, güncellik ve konu ile ifade arasında düşünsel bağ yoktur. Bir an için şahit beyanlarıyla bu iddiaların gerçek olduğu söylense ve bu beyana itibar edilse dahi şahitlerin doğru söyleyip söylemedikleri hususunun ayrıca tahkik edilmesi gerekir. Bu iddialarda kamu yararı nedir? Memleketimizin başbakanlık görevini yürüten kişi kim olursa olsun ona bu şekilde hakaret etmekte kamu yararı yoktur. Aksine kamu vicdanı rahatsızlık duymaktadır. Bu gibi davranışlar basın hürriyetiyle bağdaştırılamaz. Bunu bir örnekle açıklayacak olursak, operatörün vazifesi neşterle vücudun hasta olan kısmını kesip tedavi etmektir. Buna rağmen operatör kendisine bu yetkinin verilmesine dayanarak vücudun sağlam uzuvlarını keserse görevini kötüye kullanmış ve suç işlemiş olur. Ez cümle davalılar kendilerini tanınan hürriyeti kötüye kullanarak müvekkillerimin kişilik haklarına saldırmışlardır. Yeni bir araştırma yapılmasına ve bu cümleden alarak şahit dinlenmesine lüzum olmadan davamızın kabulüne karar verilmesi gerektiği görüşündeyiz. Bugün 18 Nisan 1990 duruşmamız var. Hakim tanıklarımızla ilgili olarak vereceği kesin kararı okuyacak ve dananın kuyruğu kopacak. Her duruşmada olduğu gibi büyük bir dinleyici kitlesi ve gazeteciler var okumaya başlıyor. Gereği düşünüldü. Davalılardan Emin Çöl Aşağı vekilinin sunduğu tanıklardan Süleyman Demirel'in uyuşmazlık konusu kitabını 35. sayfasında yazılı ve İbrahim Deriner'in davacı Turgut Özal'ın arzu ettiği halde niçin EİE'yi genel müdürlüğüne getirilmesine karşı koyduğu konusunda dinlenmesine, aynı konuda tanıklardan Mehmet Turgut'un dinlenmesine, Teoman Baykal'ın kitabın 14. sayfasında yazılı davacı Turgut Özal'a düp demek suretiyle hakaret edilip edilmediği, yoksa bu tabirin hakaret kastı olmaksızın öğrencilik yıllarında öğrencilerin birbirine taktıkları şaka mahiyetindeki isimlerden olup olmadığı konusunda dinlenmesine, Ali Nejat Ölçen'in kitabın 23 ve 24. sayfalarında geçen davacılar Turgut ve Semra Özal'ın ev yaşamlarında dağınık olup olmadığı, giyim kuşamlarının ne olduğu, davacı Semra Özal'ın giydiklerini çengelli iğneyle tutturup tutturmadığı, bu iğnelerin bazen kopup fermuarların patlamasına tanık olup olmadığı, evlerinde bacağı kırık koltuk görüp görmediği, böyle bir eşya varsa geçici veya bu haliyle evin sürekli eşyası olup olmadığı konusunda dinlenmesine, yine bu tanığın kitabın 30. sayfasında geçen olayın tanık olup olmadığı, böyle bir olay varsa o zamanki komutanının Turgut Özal'a yine günleri şaşırdın şeklinde bir beyan sarf edip etmediği konusunda dinlenmesine, tanıklardan Cafer Tayyar Sadıkların Ali Nejat Ölçen'e ilk bölümde sorulması öngörülen sorular konusunda dinlenmesine, aynı tanığın Özal ailesinin evine bol miktarda hediye gelip gelmediği, hediye alma alışkanlıklarının olup olmadığı, hediyeleri kabul etmemenin bir devlet adamı için nezaketsiz bir davranış olup olmayacağı konusunda dinlenmesine, yine bu tanık ile davacı Turgut Özal arasında 4 gün kapanıp çalıştım ve bir şey ortaya çıkardım. Bak sana da anlatayım. Sadıklar yanıt veriyor. Turgut Bey, bu sizin söylediğiniz yeni bir keşif değil. Buna ticaret hadleri denir. Bizim ülkenin birinci sınıfındaki ders kitaplarında okutulur şeklinde bir konuşma olup olmadığı konusunda dinlenmesine, Coşkun Kırca'nın kitabın 191. sayfasında yazılı olay sebebiyle Emin Çöreş'e bir nakilde bulunup bulunmadığı, bulunduysa olayın tam olarak gerçeği yansıtıp yansıtmadığı konusunda dinlenmesine, tanıklar Uğur Mumcu, Nazlı Ilıcak, Hasan Pulur, Melih Aşık, Metin Toker, Yavuz Donat, Bekir Coşkun, Hayri Birler ve Uluç Gürkan'ın, kitabın 53. sayfası ile ilgili olarak davacılar Turgut ve Semra Özal'ın evlerine bol miktarda hediye gelip gelmediği, hediye alma alışkanlıklarının bulunup bulunmadığı, hediyeleri kabul etmemenin devlet adamı için nezaketsiz bir davranış olup olmayacağı, aldıkları hediyeler varsa basına yansıyan olup olmadığı konusunda dinlenmelerine, dinlenmesine karar verilen tanıklara genel nitelikte soru sorulmasına gerek bulunmadığına. Evet, hakim bu kararı veriyor. Tanıklara sorulacak soruları kısıtlıyor. Oysa biz daha önce mahkemeye verdiğimiz listede onlara sorulmasını istediğimiz ayrıntılı soruları bildirmişiz. Çünkü hakim bizden bu konuda döküm istemiş. Bizim sorulmasını istediğimiz soruların çoğu dinlenmesi kabul edilen tanıklarımıza sorulmayacak. Bu bizim açımızdan işin olumsuz yönü. Bir şey daha, dinlenmesini istediğimiz bazı tanıkları hakimin kabul etmeyişi. Kim bunlar? Hikmet Çetin, Bilge Erol, İsmet Sezgin, Dündar Soyer, Vural Arıkan, İlhan Evliyaoğlu, Nevzat Yalçıntaş, Turgut Sunap, Haytar Altekin, Sadi Koçaş ve İrfan Özaydınlı. Demek ki hakim İzzet Karataş bu tanıkların anlatacağı konularla ilgili olarak mahkemeye sunduğumuz belgeleri yeterli buldu ya da bu konularda suç unsuruna rastlamadı. İşin bizim açımızdan olumlu yönü ise sonuçta tanıkların dinlenmesine karar verilmesi. Bu koşullar altında şimdilik bu kadarıyla yetineceğiz, başka çaremiz yok. Bugün 25 Mayıs 1990 Cuma. Büyük bomba patlıyor. Bugünkü duruşmada Süleyman Demirel, Ali Nejat Ölçen, Cafer Tayyar Sadıklar, Teoman Baykal ve Mehmet Turgut dinlenecek. Duruşmayı izlemeye korkunç bir kalabalık gelmiş. Büyük izdiham var. Belki 30 gazeteci görüyorum. Aralarında köşe yazarları da var. Tanıklarımız Mehmet Turgut hariç tek tek geliyor. Mahkeme öncesinde kapı önü sohbeti başlıyor. Bu duruşma yine özel bir günde yapılıyor. Bugün tek duruşma bizimki. İçeri çağrılıp yerimizi alıyoruz. Teoman Baykal biraz rahatsız olduğu için hakimden rica ediyoruz ve önce onun ifadesine başvuruyor. Baykal şu ifadeyi veriyor. İfadeleri mahkeme tutanaklarından aktarıyorum. Ben öğrencilik yıllarımda davacılardan Turgut Özal ile aynı okulda okudum. Kendileriyle o yıllarda bir yakınlığım bulunmamaktaydı. Fakat aynı okulda okuma sebebiyle bir aşinalığımız vardı. Kendileri fizik olarak o yıllarda çok güçlüydü. Biz düp tabirini fizik olarak çok güçlü olması sebebiyle hatta onun yönünden bir övünç vesilesi olarak kullanırdık. Bu tabir öğrencilik yıllarında öğrencilerin birbirlerine şaka yolu söyledikleri tabirlerden biridir. Hakim direktif veriyor, mübaşir dışarıda beklemekte olan Süleyman Demirel'i çağırıyor. Demirel şu ifadeyi veriyor. Ben davacı Sayın Özal'ı tanırım. Benim de çalışmış olduğum EİEİ'de kendileri de görev yapmıştır. 1965 yılında orada genel müdür yardımcısı olarak görev yapmaktaydı. 10 Ekim 1965 tarihinde tarafımdan hükümet kurulunca o kurumun genel müdürü olan merhum İbrahim Derineri dışarıdan kabineye Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı olarak atadım. Ondan boşalan genel müdürlük makamını da birisinin tayin edilmesi gerekiyordu. Kendilerini Sayın Özal'a önerdim. Fakat buna merhum İbrahim Deriner Bey karşı çıktı. Ben başbakan olduğum halde hizmetin görülmesini istiyorsan benim takdir hakkıma karışma dedi. Hatta daha fazla ısrar edersen bakanlığı bırakmak gibi bir niyeti olduğunu sezinledim. Özal'la merhum Deriner arasında kişisel bir mesele olup olmadığını ben bilemiyorum. Nitekim ben bu görüşten hareketle kendisini genel müdür görevine getirmedim. Eğer aralarında kişisel bir sorun varsa üzerine gitmedim. Sonuç olarak kitapta yazılan husus doğrudur. Rahatlıyorum. İlk iki tanık yazdıklarımı doğruluyor.